15. ayrım, sayfa 81. Frederick'in akvaryumda çabucak kazandığı başarı Rusya'ya yerleşerek kendi kaderinin efendisi haline gelmiş olduğu izlenimi veriyordu. Ancak kendine yurt edindiği bu ülkede onun gibi günlük hayatlarının tutsağı olmuş insanlar tarafından ilk başta pek fark edilmemiş olsa da gizliden gizliye işleyen bir takım tarihsel güçler vardı. Bunlar Frederick Rusya'ya geleli 5 yıl dolmadan patlak verdi. Üstelik bu, kendine kurmuş olduğu hayatın, işin aslında içinde bulunduğu dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu gösterecek şiddette bir patlama olacaktı. 8 Şubat 1904'te YT yani Yeni Tarz Takvim'e göre Japon İmparatorluk Donanması Çin'in Arthur Limonu açıklarında demir atmış, Rus Pasifik Donanması'na baskın yaparak bir Amerikalı tarihçinin ifadesiyle ilk Pearl Harbor'ı gerçekleştirmiş oldu. Bu iki ülkenin Mançurya'daki emperyalist emelleri birbirleriyle çatışıyordu ve Rus-Japon Savaşı'nı başlatmış olan bu saldırının Rusya gibi bir devin sonraki 1,5 yıl içinde Japonya gibi küçük bir ülkenin elinden yaşayacağı pek çok askeri hezimetten yalnızca ilki olduğu görülecekti. Port Arthur'u kuşatan Japonlar sonunda burayı ele geçirdiler. Bunun ardından Mançurya'daki Rus ordusunun yenilgiye uğrattılar. Sonunda 1905 yılının 27 Mayıs ve 29 Mayıs günleri arasında Tsushima Boğazı Savaşı'nda Japonlar köhnemiş Rus donanmasını ortadan kaldırdılar. Bu donanma 6 aydan uzun bir süre denizde seyretmiş ve Baltık Denizi'nden Japonya kıyılarına dek neredeyse 20 bin mil yol almıştı. ABD Başkanı Theodore Roosevelt, Ağustos 1905'te Portsmouth, New Hampshire'da savaşan taraflar arasında bir barış konferansı düzenledi. Rusya zaten aylardır devrim kargaşası içindeydi. Petersburg'un 6000 mil doğusunda başlayan savaş, Rus İmparatorluğunu baştan aşağı sarsan ayaklanmaların çıkmasına neden olmuş ve 12 yıl sonra çökmesini sağlayacak çatlaklar açmıştı. Eski bir Amerikan vatandaşı olarak Frederick, savaş ve savaştan sonra çıkan olaylar nedeniyle tuhaf bir konumdaydı. Birkaç 10 yıl önce Amerikan İç Savaşı sırasında ve iç savaştan sonra Rusya ile Amerika'nın dostane ilişkileri olmuştu. ABD birliğe destek verdiği için Rusya'ya minnet duyuyordu. İki ülke arasında her iki taraf için de kazançlı olan siyasi ve ticari ilişkiler vardı. Rusya'nın 1867'de Alaska'yı ABD'ye satması bunun bir örneğiydi. Bununla birlikte 20. yüzyıl yaklaşırken Amerikan kamuoyu iki başat nedenden dolayı Rusya'nın aleyhine dönmeye başladı. Zalimce uygulanan bir mutlak monarşiye duyulan nefret ve Rusya'nın Yahudilere karşı olan tutumuna duyulan büyük tepki. İşin aslında Rus-Japon Savaşı sırasında ABD Japonya'ya yakınlık duymuş ve New Yorklu bankacılar Rusya'nın yenilgiye uğramasına yardımcı olması umuduyla Japonya'ya büyük miktarda borç vermişlerdi. Dolayısıyla Frederick'in kendine bir hayat kurmakta olduğu ülke ana yurdunda giderek daha çok kötüleniyordu. ABD'de Jim Crow yasalarının hız kaybetmeden hüküm sürmeye devam etmesinin yanı sıra Çinlilere karşı yeni bir düşmanlığın da ortaya çıkmış olması ise ironik bir diğer gelişmeydi. Irkçı federal yasalar Çinlilerin ülkeye girmelerine ve vatandaşlık hakkı kazanmalarına açıkça engel oluyordu. Bu nedenle Ruslar Amerikalıların ikiyüzlü davrandıklarını düşünüyorlardı. Amerikalılar da Ruslar için aynı şeyi düşünüyorlardı. Başkan Roosevelt yönetimi Rus hükümetine Yahudilere karşı uygulanan yaygın programları protesto eden bir lahya gönderdiğinde Rusya'nın Washington Büyükelçisi Amerika Birleşik Devletleri'nde sokaklarda siyahlar linç edilip Çinliler dövülürken Rusya'yı eleştirmenin Amerikalılara yakışmadığından şikayet etti. Japonya ile feci savaş Rus İmparatorluğu açısından bundan daha kötü bir zamanda çıkamazdı. 20. yüzyılın başlamasıyla birlikte karışıklıklar ülkenin her yanında dalga dalga yayılmaya başladı. İşçiler ağır fabrika koşullarına karşı grev yaptılar. Öğrenciler yurttaşlık hakları için gösteri yaptılar. Kırsal kesimde köylüler soyluların elinden toprak almaya çalıştılar. Siyasal yaşamda, ekonomi ve eğitimde geniş kapsamlı reformlar yapılmasını isteyen yurttaş komiteleri türedi. Sosyalist Devrimci Parti savaş örgütlenmesini yeniden canlandırdı. Bu örgüt bir dizi büyük suikast düzenledi. 1902 ve 1904 yıllarında iki İçişleri Bakanı'na Şubat 1905'te Moskova'nın eski genel valisi ve akvaryumun müşterisi Frederick onunla burada pekala karşılaşmış da olabilirdi. Grand Duke Sergei'ye suikastler yapıldı. Grand Duke Kremlin'de sözün tam anlamıyla havaya uçurulmuştu. Sonradan birinci Rus devrimi olarak tarihe geçecek olaylar 1905 yılında yılbaşından hemen sonra yüz binlerce işçinin katıldığı grevin Petersburg'da hayatı felce uğratmasıyla birlikte patlak verdi. Rusya'da dünyada kanlı pazar olarak yankılanacak olan 9 Ocak'ta, Batı'da 22 Ocak, askerler barışçıl göstericilere ateş açtılar. Çara ve yönetime duyulan hınç bütün ülkeye yayıldı ve devrimci kargaşayı daha da besledi. kitlesel yeni grevlere, köylüler ve ülkedeki azınlıklar arasında ayaklanmalara, hatta silahlı kuvvetlerde ayaklanmalara yol açtı. İkinci Nikola, sonunda ne denli büyük bir muhalefetle karşı karşıya olduğunu gördü ve 17-30 Ekim'de yurttaşlık haklarını güvence altına alan ve Duma olarak adlandırılan bir yasama organını hayata geçiren bir manifesto yayınladı. Rus İmparatorluğu bir meşrutiyet olma yolunda önemli bir adım atmıştı. Bununla birlikte imparator ve bakanları sonraki 10 yıl içinde bu ilk vaat ve icraatlarının birçoğundan geri döneceklerdi. Ülkeyi yatıştırması beklenen Ekim manifestosuna karşın devrimci ayaklanmalar daha da güçlendi. En büyük şiddete Moskova sahne olmuş, hatta bunda Petersburg'u bile geçmişti. 8 Aralık 1905 akşamında Akvaryum Tiyatrosu'nun kuşatılması olarak anılacak olay meydana geldi. 6000'i aşkın insan büyük bir gösteri yapmak ve sözcüleri dinlemek için tiyatroda toplandı. Burası sevilen bir toplanma yeriydi çünkü en militan çoğu devrimcinin yaşadığı ve çalıştığı sanayi bölgesi de buradan fazla uzak değildi. Askerler ve polis binayı ve eğlence parkını sardı ama kuşatma nispeten gürültüsüz patırtısız sona erdi. Ertesi gün durum iyice kötüleşti. Kent merkezine daha yakın ve akvaryuma 5 dakikalık yürüyüş uzaklığında olan Strasnaya Meydanı'nda, bugünkü Pushkin Meydanı, barışçıl göstericilerden oluşan bir kalabalık kazara gergin bir süvari birliğini kışkırttı. Birlik buna sivillere yaylım ateşi açarak şiddetli bir karşılık verdi. İlk başta devrimcilere karşı hiçbir yakınlık duymamış olan birçok Moskovalı dehşete düşmüş ve öfkeye kapılmıştı. Halk eline geçirdikleriyle sokakları da barikat kurmaya başladı. Parmaklıklar, kapılar, telgraf direkleri, demir kapılar, tramvay vagonları, pankartlardan barikatlar yaptılar. Akvaryum bütün bu olup bitenlerin ortasında yer alıyordu ve barikatlar girişin önüne kadar çıkıyordu. Devrimci milisler ile askerler arasındaki çatışmalar bütün kente yayıldı. Petersburg'daki Amerikan Büyükelçisi George von Langerkmeyer, Washington'a şifreli bir telgraf göndermişti. Rus halkı aklını kaçırmışa benziyor. Hükümet, hukuk ve düzeni yeniden tesis etmekte adeta aciz. Bakanlıklar acüst olmuş durumda. Posta ve telgraf teşkilatındaki grev nedeniyle de felce uğradılar. Yalnızca sosyalistler istedikleri yerde ve istedikleri zamanda grev yapacak kadar iyi örgütlenmişe benziyorlar. Moskova'daki en kötü çatışma Sodovaya Kossu'nun hemen dışında Presnaya bölgesinde meydana geldi. Burası Frederick ile ailesinin oturduğu yere yarım saatlik yürüyüş uzaklığındaydı. Hükümet sonunda ayaklanmayı 18 Aralık'ta bastırabildi. Bu ayaklanma sırasında 700 kadar devrimci ve sivil öldürülmüş ve 2000 kişi de yaralanmıştı. Polis ve askerin toplam kaybı ise 70 kişiydi. Bu sayılar yabancı gazetelerin en başta verdikleri sayılardan çok daha düşüktü ama ülke dışındaki dehşeti ve ülkedeki umutsuzluk ve öfkeyi haklı çıkarmaya fazlasıyla yetti. O günlerin yankıları yıllarca sürdü. 1906'da 1400 devlet ve emniyet görevlisinin yanı sıra olay yerinde bulunan birçok masum insan sosyalist devrimciler tarafından öldürüldü. 1907'de ölü sayısı 3000'e tırmandı. Sonraki yıl 1800 kişi öldürüldü. Tırpan ters yöne de savruldu ve aynı dönemde imparatorluk rejimi birkaç bin teröristi ve devrimciyi tutuklayıp idam etti. Ne var ki 1917'de Bolşeviklerin iktidara devralmasından sonra oluk oluk akacak kanla karşılaştırıldığında bunların hepsi bir damla gibi görünecekti. Bu karışıklık ve kargaşa döneminde Frederick ve ailesi eğer Moskova'da idiyse ne oldu? Kentteki yüz binlerce insan gibi onlar da büyük olasılıkla zamanların çoğunu eve kapanarak geçirdiler. Pencerelerden uzak durdular ve ancak yiyecek satan açık bir dükkan bulmak veya olup bitenler hakkında haber almak için dışarı çıkmaya göze aldılar. Belki de bu olup bitenlere hemen hemen hiç tanık olmadılar. 26 Aralık 1905'te Petersburg'daki Amerikan Büyükelçisi, başkent ve Moskova'daki Amerikan vatandaşlarının durumu hakkında Dışişleri Bakanı'na bir rapor gönderdi ve bu iki kentte yaşadığı bilinen Amerikalıların listesini bu rapora ekledi. Toplam sayıları şaşırtacak kadar azdı. Petersburg'da yalnızca 73, Moskova'da ise 104 Amerikalı bulunuyordu. Moskova'dakilerin dökümü Konsolos Smith tarafından yapılmıştı ama Frederick ve ailesi bu listede yer almıyordu. Smith'in hem Frederick'i hem de Hedwig'i tanıdığına kuşku yoktur. Onlarla en az iki defa karşılaşmıştı. Mayıs 1901'de pasaport başvurularını imzaladığında ve 1904 yılının Temmuz ayı gibi yakın bir zamanda bir kere daha onlarla karşılaşmıştı. Aslında Frederick'in Rus-Japon Savaşı ve 1905 devrimi sırasında Moskova'dan bir süreliğine ayrıldığına, özellikle Kasım 1904 ve Eylül 1906 arasında bir süre şehirde olmadığına dair bazı kanıtları vardır. Frederick, Amerikalı diplomatlara yıllar sonra şu açıklamada bulunacaktı. 1905'te San Francisco'ya gidiyordum. Rus-Japon Savaşı patlak verdiğinde Filipin adalarında Manila'da durdum. Bir Rus soylusuna tercümanlık yapıyordum. Frederick Amerikalı bir turiste de aynı hikayenin daha ayrıntılısını anlatmıştır. Bu doğru muydu yoksa uydurmaca mı? Eğer Frederick 25 yıldır yurt dışında yaşadığı halde sadık bir Amerikalı olduğu konusunda diplomatları ikna etmeye çalışıyorduysa, San Francisco'ya gelmeden Filipinler'de yakın zamanda Amerika'nın sömürgesi haline gelmişti. Durmak zorunda kaldığı bir hikaye uydurmanın ona nasıl bir yararı olabilirdi? İşin aslı, bunun aksi yönde kanıtlar vardır. Frederick'in Berlin'de karısı tarafından aile yakınları vardı. Moskova'daki şiddetten kaçmak için bir süreliğine oraya taşınmış olabilir. Restoran açmak için de gitmiş olabilir. Ne var ki 1. Dünya Savaşı sona erdikten sonra yenilgiye uğramış ve yerden yere vurulan bir Almanya ile herhangi bir bağı olduğunu göstermek, özellikle de Amerikalı devlet görevlileriyle görüşme halindeyken Frederick'in çıkarlarına uygun düşmeyecekti. Yine de elimizdeki bölük bölçük verilere bakılırsa Frederick'in Berlin'e gitmiş olması hikayenin çok daha olası bir versiyonudur.